Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Herkese merhabalar, İstitre Benim Hikayem programımızda bu hafta çok yetenekli ve hepinizin ve birçok şarkısına kulağınızın aşina olduğu çok duru, güzel, çok tatlı bir hanımefendiyle birlikteyim. Sevgili Ekin, ikinci bizimle birlikte. Hoş geldin Ekin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Ya bir an böyle sana şimdi soy ismini okuyunca başka bir isim geliyor aklıma. O an böyle bir frene basıyorum böyle. Oluyor mu genelde böyle bir soy isimden dolayı bir sanatçı bir arkadaşımız var. Yani yarı sanatçı, yarı bir değişik, yarı bir manken, yarı bir model, oyuncu bir şey biz de bilmiyoruz ama benzettiler, hiç duyuyorlar mı? Akraba mısınız falan, böyle bir şey var mı?
Yok, hayır, akraba değiliz.
Buradan bir basına çıkılması.
Ama çok sorun oluyor. Evet.
Evet, neler yapıyorsun Ekin? Biraz kendinden bahseder misin?
Tabii. Ekin 5 yaşından beri şarkı söyleyen arkadaş. Aslında.
5 yaşından beri.
Şöyle, ben 5-6 yaşlarında Göksel'in ve Sertab Erener'in şarkılarını dinleyerek başladım şarkı söylemeye ve bu beni çok içine çeken bir şeydi. Zaten gittiğim her yerde de sürekli olarak bana şarkı söyletmeye çalışıyorlardı. Bir süre sonra ben de artık bunu benimsedim ve benim aslında anıldığım durum bu olmaya başladı. Okulda da çok ufak yaşta beni böyle tanımlamaya başladılar. Hani o şarkı söyler, sanatçıdır, şarkıcıdır diye ve ben ufak yaşta 9-10 yaşlarında bir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sınavlarına girdim. Ortaokuldan beri oradayım. Orada bir eğitim aldım 15 yıl kadar. Yani üniversitede de oradaydım, mezun oldum. Piyano bölümünden aslında mezun oldum. Şarkı söyleme aşkıyla girdim ben oraya.
Matruşka gibi ya vallahi.
Evet.
Şimdi anlatınca Ekin anlatıyor böyle. Ben de şey, kobra yılanları olur ya böyle, müziği duyduklarında böyle oynarlar, böyle etkinler, böyle durup ben de böyle dinliyorum böyle. O yüzden seni bölmüyorum, yanlış anlama yani. Hepsi baya bir yani altyapı inanılmaz dolu.
Evet.
Buyur lütfen, sözünü kestim.
Yok, ne demek. Biz şöyle çok ufak yaşta başladık bu işe. O yüzden aslında çok erken yaşta hazırdım ben her şeye. Zaten bir yandan da hocalık yaptım çok uzun yıllar boyunca. İşte 16-17 yaşlarında başladım hocalık yapmaya. Sonra mezun olduğum okulda hocalık yapmaya devam ettim. Ama bunların benim asıl yapmak istediğim şeye engel olduğunu görüp akademik kariyerime biraz ara vermek istedim aslında. Ve bu benden de biraz enerji olarak götürdüğünü hissettim. Bunu gördüm zaman içinde. Dedim ben biraz durayım. Ben istediğim şeylere odaklanayım. Çünkü yaşım da şu anda 25 zaten. Birçok şey için vaktim olduğunu da düşündüm. Hayalinin peşinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ne olur olsun. Ben bunu istiyordum hep aslında. Hikayem en sondan en başa döndü. Yani ben bambaşka bir noktaya evrilmiştim. Bir ara bir Almanya'ya gittim. Orada klasik batı müziği okuyacaktım. Vazgeçtim, geri döndüm. İstemedim. Böyle durumlar oldu. Dedim benim yerim burası değil. Ben en başa döneyim. Döndüm o 5 yaşındaki halime. Orada tekrar kendimi buldum. Orada mutlu oldum tekrar. Ve buna devam etmem gerekiyor dedim. Yani çok zor tabii tutunmak, devam etmek. Tabii benim çevrem, ekibim, arkadaşlarım konusunda hep şanslıydım ben. İşi de bildiğimiz için bir yerde zorluklarıyla beraber kolaylığa da çevirdik, evirdik bu işi bir şekilde ve sürekli üretim yapmaya çalışıyoruz aslında.
25 yaşındasın. Tabii bu şu an 5 yaşından beri müzikle uğraşan, müziğe gönül veren bir isim olarak 20 yıl eder. Tımı tamına 20 yıl.
Evet.
Altyapı da bayağı maşallah, yani güzel şeylerle doldurmuşsun. Hem başarı grafiğin hem ilerleyişin. Peki bu ekstra bir sorumluluk değil mi ya? Hani böyle hayatının her bölümünde sorumluluk almışsın sen de resmen. Yormadı mı bu seni?
Çok yordu. Zaman zaman çok tükenmişliklerim oldu zaten. Kendimi hep böyle ayakta tutmaya çalıştım. O yüzden bazı şeylerden bir yerden sonra vazgeçmem gerektiğini ve bir şey seçmem gerektiğini anladım artık. Çünkü her şeyi aynı anda yapamıyordum. Ve bu beni çok ufak yaştan beri çok yoruyordu aslında. Fakat burada biraz daha ne kadar yorulsam da özgürleşmeye başladım. Aslında hani bir şarkı için bir kayda gittiğimde, stüdyodan çıkmadığımda, bunun için oturup saatlerce kapandığımızda kendimi iyi hissettiğimi fark ettim. Ya bunu iş olarak yapmıyordum hani. Sonunda onu bulmuştum. Ben biraz öyle bir yapıdayım zaten. Olmuyor başka türlü. İlla gönül vereceğim. Farkında olmayacağım. Ve farkında olmadan kendime adayıp yapacağım. Ona ulaştığım için de bu beni biraz daha yormaktan çıkıp biraz daha hani gündelik hayatıma dahil olmaya başladı zaman içinde. Çok da iyi oldu aslında.
Yani benim anladığım kadarıyla bir özelliğin daha var senin Ekin. Sen bayağı anlatmayı da seviyorsun. Yani
çok sevindim.
yani bu yönünü de gayet böyle geliştirmişsin kendini. Ya ben ilk defa birinin karşısında susuyorum mesela. Ben normalde bayağı bir aralara girerim. İşte bir sanatçıyı böyle hemen tekrar toparlamaya çalışırım falan böyle. Şimdi evet. Tam tersine böyle. Oh ne güzelmiş böyle ya. Vallahi soruyorum. Mis kenarda bekliyorum böyle.
Ya,
hiçbir şey karışmadan falan.
Ya ben nasıl bıraksanız ben burada bir saat anlatırım. Dalga geçiyor. Ben arkadaşlarım bazen uzman TV başladı diye. Her konuyla ilgili bir şeyler anlatayım yani. Benim bırakın konuşayım sabah.
Peki müzik hayatında tanıştın. Yani müzik dünyası birlikte tanıştın ve kariyerin yavaş yavaş bir yol almaya başladı. İlk profesyonel hayatına, yani bu müzik, müzikal olarak soruyorum. Yani bir sanatçı kimliğini ilk hangi şarkında ve kaç yaşında başladın?
Aslında şöyle, 19 yaşındaydım sanıyorum. Sektöre girdim. Ama tabii öyle girdim deyince hemen bir şeyler olmuyor. Onun yapım aşaması, adaptasyon süreci, nasıl başlayacağını bilmiyorsun. Bir de şimdiki gibi de değil aslında. Orada bir yıl ne yapacağımızı düşünüp, hani bazen bir şey yapmadan önce kafada tasarlarız ya öncesinde. Onu yaptık. Sonra giriş yaptım. Ki iyi ki öyle olmuş. O bir yılın ekmeğini çok yedim sonradan ben. Çünkü çok önemli bir şey bu. Önceden kurgulamak aslında kafada. 20 yaşındaydım. 20 yaşında ilk şarkımı yaptık. Sonra işte devamı geldi. Şans bizden yanaydı. İyi bir ekiple çalışıyordum. Şu anda sektörde 4. yılım aslında, ciddi anlamda.
Yani sen bu müzik yorumculuğu alanında 4. yılın.
Tabii tabii.
Ondan önce zaten adanmış hayatlar
tabii,
gibisin maşallah.
Öyle büyüdüm. Başka şansım yok gibi bir şeydi o zaman.
Vallahi ne güzel, güzel bir enerjin var bu arada. Senin tabii şimdi ilk şarkın Gel Artık.
Evet.
Kim yazdı, kim besteledi? Biraz bir şarkının senden hikayesini dinleyebilir miyiz?
Tabii ki. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Ben çok şaşırdım aslında. Böyle bir beklentim yoktu benim. Ya tabii ki iyi bir şeyler olsun istiyorduk, bekliyorduk ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Ben bir akşam böyle evde koltukta oturuyordum. Ve şarkı çıktı. Sonra bana mesaj gelmeye başladı. Yürüyor diye. Ben anlamıyorum tabii o zaman. Ben diyorum ki nasıl yürüyor? Ne oluyor acaba şu an? Yani öyle bir yerden giriş yaptım aslında. Çünkü dediğim gibi öyle rakamlar işte... benim bilgim bile yoktu. Ben sadece gerçekten sanat için yapan bir yerden geldiğim için bunları çok düşünmüyorduk. Sonradan tabii öyle olmadı. Yaptıkça daha fazlasını istiyor insan.
İlk şarkın değil mi? Gel Artık.
Evet,
ilk profesyonel şarkı. Söz, müzik sana mı ait?
Yok. Kubilay Karça'ya aitti. Ben o zaman yeni çıkmıştım ve şu anki gibi yazmıyordum.
Kubilay şu Yaras abi.
Ya çok
ya,
severim.
Çok, yani onun o böyle aslında, yani Kubilay gerçekten çok maşallah, çok da değerli bir ses.
Tabii.
Kıymetli bir yorumcu. Ama o donukluğu var ya, o kötümlüğü, o bembeyaz, hı-hı, bir surat. Ne bileyim, böyle sürekli böyle korku filmlerinden çıkmış gibi bir duruşu var o çocuğun böyle. Yani bana mı öyle geliyor? Ne bileyim, sen daha yakın çalışmışsın gerçi de.
Yani...
Normalde de öyle mi?
Yok, hiç değil. Yani ben çok şaşırmıştım. O hani genellikle bir takım elbiseyle görüyoruz biz onu. Ben gördüğümde tam tersi, ne kadar ılımlı, ne kadar iyi ve sıcakkanlı bir insan olduğunu gördüm. Kalemi de çok güçlü zaten. Bana çok desteği oldu o ilk zamanlarda,
evet,
onun kaleminin. Çünkü ben adaptasyon sürecindeydim. Birkaç şarkıyı onunla yaptık zaten. Ondan aldım. Vovi ile çalışmıştım o dönemde. Onlar sektöre beni sokmuştu. Ve iyi bir ivme kat ettik. Onun da orada çok desteği oldu bana. İyi ki de o şarkı olmuş.
Gel Artık zaten enteresan bir enerjisi var bu arada.
Evet.
Ben onu da demek isterdim. Bu nasıl psikolojiyle yazdın bunu diye sormak isterdim mesela. Çok garip.
Doğru.
Değil mi? Enteresan bir insanları değişik bir geçişi var yani.
Şöyle, bu soru şimdi şarkının özellikle o döneminde çok fazla soruldu. Ben de tabii ki Kubilay'a havale ediyordum. Çünkü şöyle bir durum var. Kendimce de yorumluyorum. Fakat bir git başımdan, bir de gel artık diyor şarkı. Aslında hani orada bir dengesizlik.
Hayırdır lan, psikolojim bozuk senin falan.
İkizler Burcu denildi. Son olarak öyle bir karar aldım. Yani İkizler Burcu bu şarkı diye böyle bir şey koydum. Hani orada bir git gelleri oluyordu. Aslında bence o hikaye zaten ilgi gördü. Bana öyle geliyor.
Otelde iyi de bir stream'e ulaştın sen orada, yani güzel de bir geri dönüş aldın bu arada. Hani o yürüyor değil de biraz koşmuş şarkın, gayet güzel, başarılı bir şekilde.
Evet, evet.
Yani YouTube'da işte birçok platformlarda, müzikal farklı platformlarda da görüyoruz çünkü. Gayet güzel bir şekilde tıkır tıkır yol almış senin için, yani bayağı koşmuşsun, yürümemişsin bu arada sen burada.
Evet, evet, güzel bir hızlandık orada. Güzel bir koşu oldu. O yıl da zaten 1,5 yıl boyunca çok seri üretim yapıldı ve iyi projelerdi, iyi seçimler yapıldı.
Hı-hı.
Doğru işbirlikleri vardı ve sonrasında bu pandemideydik aslında. Benim için hem çok iyiydi hem de çok kötüydü. Çünkü ben konser yapamıyordum. Yani hani olacak olan belki festivallere veya işlere dahil olamıyorduk. Çünkü iş yoktu. O anlamda biraz bizi geriye çekti ama onun haricinde sosyal medyada büyük bir ilme kazandı.
Evet, evet, bayağı bir sevenlerin bayağı inanılmaz bir kitleye bürünmüş. Bu arada hemen şarkıyı konuşuyorken kısa bir müzik arası verelim. Bir Gel Artık dinleyelim. Ondan sonra tekrardan buradayız.
Süper.
Yaksan yıksan ne olur? için külsün. Git başımdan, lütfen git başımdan. Seviyorum hala, tekrar sana inanamam. Git başımdan, lütfen git başımdan. Çünkü vazgeçemem senden, sevdim çocuk yaşımda. Sen orada yabancısın, evinden uzaktasın. Gururum umrumda değil, gel artık. Karardı gökyüzü, birazdan iner yağmur. Saat bir hayli geç oldu, ben mağdur. Sen orada yabancısın, evinden uzaktasın. Gururum umrumda değil, gel artık. Karardı gökyüzü, birazdan iner yağmur. Saat bir hayli geç oldu, ben mağdur.
Evet, In Street'le Benim Hikayem programımızda sevgili Ekin İkinci ile kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Güzel bir şarkı aslında, hem düşündürücü hem böyle bir uzaklara götüren bir parçan. Tabii Kubilay da çok güzel yazmış bu arada. Acaba psikolojisi neyi bekliyordu bu arkadaşın? Hem gel hem git başımdan falan filan diye. Ve iki eksen cümle, iki eksen şarkı. Bu arada senin yorumuna da çok yakışmış.
Teşekkür ederim.
Sesin zaten konuşurken de böyle çok böyle naif, böyle çok böyle bir, aslında sen dublaj falan da yapabilirsin biliyor musun?
Söylediler aslında. Yani ben çok şeyim. Bu bilmediğim bir şeye girmek konusunda çok kötüyüm. Çünkü inanılmaz mükemmelliyetçiyim. Hani onun için de muhtemelen okuduğum kadar
konuşuyorsun
bir eğitim
işte, bak burada
gerekiyor.
Burada konuşuyorsun. Orada da konuşuyorsun yani. Yaptığın başka bir şey yok. Evet. Sen bayağı seviyorsun çünkü. Bence tam senlik yani. Ben yaklaşık 15 yıldır mesela yapıyorum ve çok eğlenerek yaptım bir sektörü, dublaj sanatı benim için. Çok da severim. Çünkü çok iyi isim, Mazlum Küpe gibi, Ali İhsan Bozdemirliler gibi birçok isimle yan yana yaparız mesela. Bana çok geçer, çok keyif alırım yıllarca. O yüzden sen de yapabilirsin. Benim fikrim bu. Şimdi normal hayatındaki Ekin nasıl birim? Peki hem onun gözünden bir de müzik endüstrisinin sence şu an olduğu noktadan insanlar mutlu mu? Sen mutlu musun şu an mesela?
Şu anda mutlu değiliz, hayır. Bence birçok insan da değil. Özellikle sektörün içinden hani dinleyici olarak tabii kastım bu değil. Birçok insan mutlu değil. Hatta bence dinleyiciler de çok mutlu olmayabilir. Çünkü çok değişti artık her şey. Biraz sanattan uzaklaştık. Yani tamamen artık ticari bakılıyor. Ve maalesef ister istemez insan oraya sürükleniyor bir noktadan sonra. Ben yine şunu korumaya çalışıyorum. Hani duygu durumumuzu aktaralım. Ben kendim bestelerimde hep buna aslında çaba gösteriyorum. Sevdiğim, dinleyeceğim ve direkt olarak anlatabileceğim bir şekilde ben karşı tarafta bu duygumu, şarkımı paylaşayım. Ama hani ticari olarak da ne yapılabilir? Bunları da göz ardı etmeyelim tarafından bakmak zorundayız. Çünkü işimiz bu ve işimizi yapmak istiyoruz. Biraz artık eskisi gibi değil mesela. Ben ilk girdiğimde çok ciddi bir şekilde destek görüyordum yeni isimler. Şimdi öyle değil. Pek hem yeni giren arkadaşlarımız hem bizler çok destek olmuyor dijital platformlar aslında ve bu bizi zorluyor. Ama tabii ki sürekli üretim, sürdürülebilirlik bunlar kurtarıcı oluyor bir gün.
Yani eskiden müzik piyasasındaki yani genel şirketler sanatçıların mesela kliplerini çekerdi, dağıtımını üstlenirdi gibi bir sürü bir olanakları vardı. Evet. Şu an bunlar eskisi gibi var mı?
Var ama günümüz koşullarına göre çok değişiyordu. Yani o an ne durumdasın? Dinleyici kitlen ne durumda? Şarkı yapıyor musun? Konser yapıyor musun? Veyahut işte son çıkardığın işler nasıl? Dinleniyor mu? Hani genelde bunlara bakılıyor. Bunların yapılabilmesi için gereklilikler bazen sağlanabiliyor, bazen sağlanamıyor. E tabii bu ülkenin ekonomik koşullarıyla da alakalı.
Değil mi? Bayağı bir yüksek maliyetler. Bugün en ufak bir şey bile çekmiş olsan bayağı bir yüksek maliyetler çıkar.
Tabii.
Peki yani şimdi son zamanlarda birçok sanatçının fazlasıyla şikayet ettiği bir şeyi sana da sorayım o zaman. Bu şirketlerin çok inanılmaz bir ağır ağır sözleşme bedelleri var. Yani çok dehşet bir neredeyse birçok sanatçı kölelik anlaşması diyor aslında bakarsan bunun adına. Sen de böyle düşünüyor musun şirketlerin anlaşma koşulları arasında koyduğu ve istediği şeylere karşı?
Böyle bir durum var. Ama tabii ki bu şimdi değişiyor. Bu da çok değişkenlik gösteriyor. Kimi şirket gönül bağı kuruyor ve bunları çok da aslında önemsemiyor. Artık biraz da şöyle bir dünyaya girdik açıkçası. Her şey elimizin altında olduğu için bu YouTube, işte dijital platformların hepsi aslında evden oturup yayın yapan insanlarla dolu. Şimdi öyle olunca iş herkes kendi şirketinde, kendi evinden yayın yapmayı biraz daha ön plana almış durumda. Zaten çok büyük bütçeler harcanamadığı takdirde kendi işlerini kendileri yapıyor insanlar gibi bir durum oldu. Şirketlerin durumları biraz bu dediğimiz gibi aslında bu dönem herkesin söylediği gibi buna bizi sevk edebiliyor.
Yani aslında hani bu kolaylık bazen dezavantaj olabilir mi sence?
Tabii ki. Olur.
Yani bazen dezavantaj haline geliyor çünkü. Baktığında bayağı bir bu konuda çok şikayet eden insanlar da var. Onlar adına da sana da sormak istedim hazır. Yani müziğe bu şekilde 20 yıllık bir 5 yaşından beri bu döneme bu kadar aşık olarak bağlanmış bir yorumcuyu görünce hemen ben de bir sormak istedim.
Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt.
Peki bu şarkından sonra çok güzel bir başka bir parçanla devam ettin. Şimdilerde yeni çıkardığın bir şarkın var. O günden beri.
Evet. Çok seviyorum.
evet bayağı bir ona karşı da bir yoğunluğum var. Peki bu şarkının da hikayesini dinleyelim senden şimdi. Kimlerle çalıştın? Kimler aranjesini kim yaptı? Söz müzik kime ait? Biraz bu şarkına yer verelim.
Aranje Alişan Göksu'ya ait. Zaten bundan önceki iki şarkımın aranjesi de ona ait. Benim hep çalıştığım insanlarla ben çalışmayı tercih ediyorum. Söz müzik bana ait. Kendi şarkımı yaptım bu sefer. Bundan sonraki süreçte de onu görecek zaten insanlar. Devamlı olarak hedefim bu benim aslında. Artık biliyorum çünkü ve hazır hissetmiyordum kendimi. Çok uzun zamandır, 2 yıl kadar bir süre.
Söz yazmak o kadar kolay mı ya? Ben de yazayım o zaman hemen.
Değildi. bunun bir aslında hem bir matematiği hem de bir biraz da kendini hazırlaman gereken bir zaman dilimi oluyor. Ben hazır değildim o zaman, ilk zamanlar. Şu an çok hazır hissediyorum. Zaten kutuda bir sürü parçamız var. Devamlı artık sürekli olarak yapıyoruz.
Peki çok özür dileyerek soracağım. Unutacağım yoksa çünkü. Parçaların yazarken özellikle ne bileyim kimi insan iyi şarkılar yazabilmek için melankolik olması gerekiyor.
Evet.
Kimi kişi mesela daha böyle sessiz, kimsenin olmadığı, insan görmediği noktaları seçiyor mesela. Sen şarkılarını yazarken, sözlerini yazarken daha doğrusu nasıl bir ilhamın var? Yani senin de var mı böyle özel bir durumun?
Şimdi şöyle bir durum yok. Sadece bu şekilde yapabilirim. Ortamımı yaratmam gerekiyor gibi bir durumum benim yok. Çünkü yolda, uzun yol yaparken de bu çok başıma geldi. Yolda aklıma gelip insanlar konuşurken bir şey not ettiğimi de biliyorum. Zaten sesli notlarımız bizim maalesef çöp gibi. Yani sürekli bir şey kaydediyoruz çünkü. Herhangi bir yerde şu an buradan çıktığımda bile hani otururken gelebiliyor ama tabii özellikle bir şarkı geldiğinde ve ona kafa yormam gerektiğinde onunla ilgili düşündüğümde akşam kendime bir alan yaratıyorum. Özellikle geç saatlerde ben çalışıyorum, biraz gece insanıyım.
Elime ben de öyleyim, ben de yarasa gibiyim maşallah.
Öyle
ben
mi? Daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ya bugüne kadar öyle oldu. Bu hani bilerek yaptığım bir durum da değil aslında.
Kış kadını mısın, yaz kadını mısın?
Yaz, çok net.
Peki yazın şarkıları o bunaltıcı sıcakta her yerimizden böyle terler geçerken nasıl bir sen nasıl bir atmosfer yaratıyorsun da o gece yani gecenin en böyle klima altında olmak zorundasın çünkü ekoloji inanılmaz değişti ekonominin tavırda tabii ki. Şimdi bak nasıl bir yaralandıysan
oraya
buradan
hemen
ekonomiye gidiyor böyle. Yani yazın çok inanılmaz burham getirecek bir hava.
Evet.
Nasıl yazıyorsun? Nasıl seviyorsun bu şeyi, mevsimi?
Klima altı. Klima altı veya işte püfür püfür esen bir sahil kenarı bulursam, ki bu zor. Genellikle yazında çok fazla yazmıyorum açıkçası.
Yani o zaman kış kadınısın. Lütfen.
Tabii bu anlamda öyle diyebiliriz. Sonbahar diyelim daha doğru olur ama.
O aşkların tazelendiği en güzel ve ayrılıkların yeni başladığı ya da yeni aşkların bir anda böyle alevlendiği mevsim sonbahar.
Evet.
Çok severiz. 14 Şubat'ta geliyor bu arada.
Az kaldı. Evet. 14 Şubat'ta bir şarkı hazırlamak lazım.
Bence bir şarkı hazırlamasın valla. Peki sosyal hayatında nasıl birisi Ekin?
Ben daha butik bir hayatım var. Yani daha sevdiğim ve güvenli alan dediğim, böyle uzun zamandır, yıllardır hayatımda olan insanlarla kalmayı çok seviyorum. Kendime böyle bir ufak çaplı bir grup, alan yaratmayı çok seviyorum. Zaten ailesine de bağlı bir insanım. Ailemle de çok sık görüşüyorum. O yüzden hani böyle kendi halinde daha butik, daha sakin yaşamayı seçen bir insanım. Tabii bu işin getirileri öyle olmuyor genellikle. Kendimizi bir akşam festivalde genellikle buluyoruz. Çevreden dolayı. Ama eğlenmeyi seviyorum. Genel olarak daha çok ev insanıyım da diyebilirim. Biraz geçtim.
Üretmenin altın kurallarından bir tanesi değil mi böyle kendine çok fazla zaman ayırmak?
Evet. Aslında şöyle, kendinle kaldığında kendini duyabiliyorsun genellikle ve bunun için bir ortam yarattığında
kendinle
çok başka şeyler çıkıyor.
Kendinle kaldığında kendine duymak.
Evet.
Ben bunu düşüneceğim.
Güzel oldu. Ben evet. De düşüneceğim.
Ben buna bir şarkı buldum. Kendinle kaldığında kendime kalmak. No. Yeni şarkımız buldum.
Tamam. Evet, bir kayıtlı kalıyorsa sesli kaydı açmıyorum.
Valla hemen bir tane şarkı. Ya bir gün çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Senin de bu besteci halini yani bu yeteneğini gördüğü anladıkça çok hararetli bir kavganın içerisinde bir gün bir arkadaşımla. Ya ciddiyen ama böyle artık böyle kafa göz dalacağım yani çocuğa. Çok kıymetli bir söz yazarı bizim için. O an dur dedi Ferhat. Ne oluyor dedim. Allah aşkına dur dedi. Ne olur bak dedi, bir şarkı geldi aklıma, sözlerini yazmam lazım. Ya bir an var ya ne yapacağımı bilemedim yani. Ya dövsem mi, sövsem, bütün sinirim gitti. Bütün her şey, başladım gülmeye. Oğlum sen nasıl bir hastasın ya?
Yok,
lan tartışıyoruz burada
güzel.
Yani.
Çok doğru. Bence harika. Tam olarak bu bence.
Var mı senin de böyle enteresan tak diye aklına gelen bir şarkı sözlerinin, bugüne kadar yazdığın şarkı sözlerinin en enteresan yeri?
En enteresan. Çok fazla var şimdi. Çıkmayanlardan da çok var ama.
Ya birini seç. Ya çok garip. Ya burada da yazılmaz olsun ama da. Ulan burada da gelmez bu, aklın olsun mesela.
Düşlerim yakanda. Hiç olmayacak bir yerde gelmişti aklıma. Hislerim bir vagonda.
Düşlerin yakanda, hislerin vagonda. Ne? Olmayacak bir yerde.
Evet, çok olmayacak.
Tuvalette.
Gayet pozitif bir yerde. Yoldaydım. O da olabilir. Her şey olabilir ama... Yoldaydım ve bu aklıma geldi. Sonra gayet pozitifim, mutluyum. İşte bilinçaltı çok enteresan çalışıyor.
Bir yandan acı çekmeye başladım.
Bir anda böyle melankolik bir şekilde bu geldi ve bunu yazdım mesela. Ve nasıl oldu bilmiyorum. Yani ben bu durumda değildim. Neden acaba diye düşünmüştüm.
İşte şimdi senin hayatındaki insana da üzülmem gerekiyor şu an yani valla. Şimdi üzülmeliyim. Valla şimdi senin hayatında olan kişi, şimdi üzülmeliyiz çünkü yani. Düşünsenize abi, böyle bir insan hayatınızda ve o an bir şey söyleyeceksin, bir şeyleri anlatacaksın. Ya sana kızılmaz da. Kızdım, dur sana bir şarkı ben sana şimdi gösteririm. Bir sana bir şarkı yazayım. Abi mutlu etsen yok, mutsuz etsen yok. Yani ortası yok bunun yani. Bu ya nasıl acımayayım ben şimdi bu adama? Ya mutlu etse dert, mutsuz etse dert, sürekli hitafen var.
Çok enteresan. Bunu ben de hala çözebilmiş değilim. Mutlu olduğumda daha iyi yazıyorum. Ama tamamen melankoliden besleniyorum. Yani o mutlulukla, motivasyonla çalışan bir insanım. Daha iyisi oldukça hep daha fazlası için çalışan bir insanım. O yüzden mutlu olduğumda kendimi çalışmaya veriyorum daha çok. Daha iyisini yapayım diye. Fakat hep daima geceden, melankoliden, bu temadan besleniyorum.
Ya o günden beri yani.
O günden beri tabii.
Değil mi? O günden beri. Burada şarkımızın da ismi hemen oraya, bir araya bir reklam böyle. O günden beri diye hemen. Bu arada hemen bu şarkının da böyle bir hafif böyle konuştuk şeyini aldık ama istersen bir dinleyelim.
Evet.
Ondan sonra tekrardan bir müzik arası verelim. Sonra tekrardan burada olalım.
Bir kabusa dalıp uyandım uykudan. Yanımda sen yoksun. Kül oldu bak evim, derdimdeyim, içimde sen yoksun. Gözlerim hiç gülmez, ansızın uzaklaşır adımlarım, hiç bitmeyen sancılarım. Eve götür beni, geldim tek gerçeğim, sende kalmış.
Sevgili dostlarım, InStreet'le Benim Hikayem programının sevgili Ekin'le devam ettiriyoruz tabii. Artık bir şey söyleyeceğim bu arada. O günden beri falan 10 numara bu arada. Şarkın süper. Ama sanki bunda eksikler mi var?
Nasıl?
Yani bu şarkı böyle bir stüdyo içerisinde değil de böyle ne bileyim böyle bir yağmur olabilir, bir ateş detayı, ateş çukuru detayı olabilir, bir böyle bir hafif böyle bir İstanbul teması olabilir, böyle ne bileyim o Galata'dan böyle aşağı inerken ıslak böyle o böyle o Arnavut kaldırımlarından aşağı Karaköy'e doğru bir adımlarken. Güzel. Bak şu an bir gözümün önüne geldi mesela, şarkı muhteşem.
Çok
ama
güzel.
Hani bu şarkıyı böyle stüdyoya gömmektense öyle bir atmosfer bence süper olurdu.
Biz biraz fazla çektik dışarıda klip. Artık biraz daha böyle eli yüzü düzgün, daha stüdyo variyin, daha benim ön plana çıkacağım bir şey yapmak gereği duyduk. Fakat ben yağmur olayını açıkçası düşünmüştüm. Hatta yağmurda bir video mu çeksem diyordum. Bunu değerlendireceğim.
Çok güzel, güzel bir tema olur.
Evet.
Yani çok böyle şarkı onu besler. Şarkı bana diyor ki çünkü ver. Yani bana bunu ver diyor çünkü. Bana bunu verirsen ben aşıkların şarkısı olurum diyor. Yani o böyle üzüntüyü, burukluğu o günden beri diyen kadının özlemini, özlediklerini dile getiren bir yorumlama olur bence. Hani şarkı sana diyor bana bunu ver diyor.
İnsan bir hikaye istiyor tabii. Kafasında.
Ben her şarkının hikayesi olmasından yanayım.
Doğru.
Her şarkının.
Her yani, şarkının bir hikayesi vardır.
Tabii çünkü o hani o arkada o güzel böyle bu bir böyle duygusal bir parça ya. Yani duygusal olduğu için o an senin hissettiklerini anlamam için tek bir stüdyonun içerisinde olduğunda onu anlayamıyorum mesela. Yani o duyguyu tam olarak aktaramaz ama
evet.
o böyle film şeridi gibi, sen arkadaki o böyle film şeridi gibi anlatırsa o klip sana onu, bence birçok insan kendinden orada böyle parça parça sahneler yakalayacaktır diye düşünüyorum.
Güzel, çok güzel.
İşte bak biz de şimdi ikinci mi, biz de yani 25 senemizi çöpte kazanmadık. Biz de bu alanlarda Türkiye'ye birçok önemli projeler yazmış. Bunların altlarını dolduran birçok arkadaşım. Bu arada ben birçok sanatçı arkadaşımın kliplerin altında ilk aradıklarıyımdır yani.
Önden size atayım.
Tabii Ferhat, burada bir baksana sence bir ne yapmalıyız falan diye. Hemen bir gelir böyle. Genel alıştım artık ben buna. Uzun yıllardır böyle. O an mesela birçok yönetmen de bana bu yüzden uyuz olur. Yönetmen arkadaşım şu. Allah aşkına bak biz zaten bunu buralara getirdik.
Sevmezler.
Yani oğlum bunu getir bize iş çıkartma şimdi diyor bak bazı.
Onlar da haklı.
Tabii iş çıkacak çünkü ona ya. Tabii. Ne olur Ferhat karışma diyor. Tamam mı bak söylerse süper oldu süper oldu falan de diyor. Ama ciddi ciddi bu şarkı diyor ki bana bunu ver.
Alternatif bir akustik yaparız.
Bence yapmalısın. Çok da iyi olur. Evet yani şarkının ritmi ve geçişi çok güzel. Duyguları çok güzel. Peki şimdi artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bizleri bekleyen bir sürprizin var mı? Hani yeni şarkın çıkacak mı? Sevenlerin için şimdiden buradan bunun bildirimini yapmış olalım.
Tabii ki var. Zaten bu yıl çokça olacak inşallah. Öyle planlarımız var. Önümüzdeki ay kıyamam ben sana diye bir şarkım yayında olacak. Sonrasında da hiç hızı kesmeden çok iyi 3 şarkım daha var. Hazırlanıyor şu anda. Alişan Göksu'yla beraber hazırlıyoruz. Yine sözü müziği bana ait. Bomba gibi bu yıl geliyoruz inşallah.
Yani yine buradan tabii müjdesini vermiş olalım sevgili dinleyicilerimize ve senin de sevenlerin. Yani bence onlar da bir parça bir böyle yenilenmeyi bekliyorlar. Çünkü artık çok fazla tüketiyoruz.
Çok. 2 ayda bir yeni bir üretim bekleniyor artık. Biz de buna uyum sağlamaya
vallahi
çalışıyoruz.
Vallahi sen 2 ay diyorsan iyi. Ben çünkü rap dünyasında bu bir haftada bir oluyor.
O biraz yani orada tükenmiyor aslında şarkı. Daha hani şarkı çıktıktan sonra bir yerini bulması var. Tabii belli olmuyor bu işler. Benim bir
deneysel yapıyorlar ya bir parça birçoğu parçasını
tabii,
o yüzden.
Tabii tabii. Herkes stüdyodan yapıp atıyor artık dediğimiz gibi. Ama hiç de belli olmuyor. Ben geçen bir yıl önce bir şarkım yeni tuttu aslında çok enteresan bir şekilde. Bir sabah uyandım ve TikTok'ta viraldi. Hani bir şarkıyı yapıp attıktan sonra 3 yıl sonra da ki örneklerinde çok,
çok fazla var.
Oldu.
Sevgili Tan örneği gibi.
Çok
örnekler var.
Yani aslında onların hiçbiri boşuna değil. Orada bekleyen, zamanını bekleyen parçalar var. Hepsinin bir dinleyicisi, alıcısı var. Kiminin çok beğendiğini, kimi hiç beğenmiyor. İsterse 50 milyon dinlenme sağlasın. Orada bambaşka bir şarkıda kendini buluyor. O yüzden şarkı yapmak lazım. Her hepsinin ayrı bir hikayesi var.
Peki, çok başarılısın. Güzel bir kariyerin var. Sana çok çok daha güzelini diliyorum. Yaşın çok genç, çok iyi bir yaş. 25 yaş çünkü hayatın benim kariyerim kadar senin de yaşın varmış maşallah. Şu an lan bütün yaşım ortaya çıktı yemin ederim. Neyse. Yani umarım çok başarılı olursun. Ayağına sağlık. Bugün burada seninle olmak benim için muhteşem bir duyguydu. Çok teşekkür ediyorum sana. Son olarak eklemek istediklerin var mı?
Son olarak ben de burada olduğum için çok mutluyum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Lütfen sektördeki yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da, devam eden arkadaşlarım da hiçbir şekilde sürdürülebilirlikten vazgeçmesinler. Çünkü az önce de söylediğim gibi neyin ne zaman yerini bulacağı hiç belli olmuyor. İşimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun, müzik sektörünün durumu da ne olursa olsun, ülkenin durumu da ne olursa olsun ki hep önce bize vuruyor. Biz savaşmazsak savaşacak kimse olmaz. Başta bizim işimizin arkasında durmamız gerekiyor. Umarım bomba gibi bir yıl olur hepimiz için.
İnşallah diyelim. Tabii ki burada senin haklı serzenişine katılıyorum. Bir şey olduğunda ilk problemi ve ilk makas yiyen, ilk önüne geçilen sektördür müzik. Ama şunu unutmamalıyız ki müzik evrenseldir ve ruhumuzun en büyük ve en güzel gıdasıdır. O yüzden sizin gibi üreten, yorumlayan ve bu güzel sesiyle bizlere hayat veren siz kıymetli sanatçılarımızı daha çok desteklemeli ve her zaman yanınızda olmalıyız diye düşünüyorum. Daha nice başarılar diliyorum sana.
Hep birlikte. Teşekkür ederim.
Evet sevgili In Street dinleyicileri, Benim Hikayem programımızda bu hafta sevgili Ekin İkinci bizimleydi. Umarım sizler bu yayını dinlerken çok eğlenirsiniz. Aynı zamanda çok da güzel bilgiler sahibi olacağınıza ben çok eminim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem bitti.